Ayrım 40, sayfa 440. Lazarus, Lars Kepler. 85. bölüm. Saga oyun evinin içinde kabanını tekrar giydi. Kazağını Mimi'ye uzattı ama kız karşılık vermedi. Kızın daha önce birçok defa burada saklandığı belliydi. Battaniyesi ve uyku tulumu, köşede bayat idrar kokan bir kova vardı ve yer boş bisküvi paketleri, içecek kutuları ve tatlı ambalajlarıyla doluydu. "Peki neden burada saklanıyorsun?" "Bilmiyorum," dedi kız kayıtsızca. "Evde olanlara dayanamadığın için mi?" Mimi belli belirsiz omuz silkti. "Biz aslında bir kadınla bir kızı, Valeria ve Pellerina'yı arıyoruz."
"Öyle mi?"
Saga cep telefonunu çıkarıp ona onların birkaç fotoğrafını gösterdi. Mimi fotoğraflara şöyle bir baktıktan sonra gözlerini indirdi. Ekranın soğuk parıltısında yüzü buzdan yontulmuş gibi görünüyordu.
"Onları tanıdın mı?" diye sordu Saga. Kız hayır diye cevaplayarak yüzünü başka yöne çevir.
Tekrar bak.
İstemiyorum.
Saga ekranı kapatıp telefonunu cebine koyunca oyun evi tekrar karanlığa gömüldü. Burada her ne yapıyorsanız artık bitti ve bir süre için pek hoş şeyler olmayacak. Bir sürü polis ve yetkili gelecek ama senin açından nasıl sonuçlanacağı bana vereceğin cevaplara bağlı.
Öyle mi?
Eve dönelim mi?
Dönemem dedi kız titrek sesle.
Anlıyorum. Kardeşini gördüm dedi Saga. Mimi tam ağlamaya başladığında bir ışık hüzmesi oyun evinin karanlığını deldi. Saga sürünerek pencereye gitti ve perdeyi açarken örümceklerin ağlarının koptuğunu duydu. Gelen Jim de elinde bir fenerle oyun evine yaklaşıyordu. Işık her adımında karın üzerine düşen sarmal bir tünel oluşturuyordu. Jim de onların ayak izini takip etmişti. Bauer, orada mısın?
Buradayız diye seslendi Saga.
Dışarıdan ağır ayak sesleri geldi, ardından kapı açıldı ve Jim eğilerek oyun evine girdi. Feneri bebek karyolasına koyarken ağır ağır nefes alıyordu. Işık parmaklıkların arasından küçük alana yayıldı. Mobilyalar eski ve rutubetten zarar görmüş, pembe duvar kağıdı sökülmeye başlamıştı. Tavandaki kırık lambadan örümcek ağları sarkıyordu ve pencere pervazı ölü sineklerle doluydu. "Gelip seni bulmam söylendi," diye mırıldandı ve yere otururken ocağı devirdi. Dönüp kıza yaklaşırken oyun evi gıcırdadı. Jim titrek nefes alıp veriyordu ve burnundan şeffaf sümükler damlıyordu. Acı dolu bir sesle "Sendin değil mi? Ortağımı sen öldürdün," diyerek tabancasını aniden kızın kafasına dayadı. "Jim, parmağını tetikten çek," dedi Saga hemen.
"Ingrid'i öldürmek zorunda mıydın?" diye sordu adam hıçkırarak.
"Sakin ol Jim," dedi Saga sertçe. "Parmağını tetikten çek ve tabancanı yere bırak." Tabanca kızın yüzünün önünde titriyordu. Jim'in alnı terden parlıyordu ve gözleri ardına kadar açılmıştı. Namluyu kızın kafasına dayayıp onu sarsarak "Nasıl bir his?" diye sordu kederli bir sesle.
"Lütfen yapma," dedi Saga. "Üzüldüğünü biliyorum ama öyle olmadı."
"Nasıl bir his?" diye bağırdı Jim tekrar.
"İyi," diye cevapladı kız onun gözlerine bakarak. Tabanca Jim'in elinde tekrar titredi.
"Dinle Jim, Ingrid'i Mimmi öldürmedi," dedi Saga.
"Ama..."
"Annesi öldürdü," dedi Saga. "Orada olduğunu bilmiyorduk, saklanıyordu."
"Annesi mi?"
"Oğlunun odasında saklanıyordu."
Jim zayıf bir sesle "Siz nasıl insanlarsınız?" dedi ve tabancasını indirdi. Saga tabancayı onun elinden kapıp emniyet mandalını taktı, şarjörü çıkarıp hazneden mermiyi aldı. "Dışarı çık ve ambulansların bizi bulmasına yardım et," dedi. Jim elinin tersiyle burnunu silip sürünerek dışarı çıkarken kafasını kapı çerçevesine çarptı ve kapıyı arkasından kapattı.
"Seni tehdit ettiği için üzgünüm. Rapor edilecek ve teşkilattan atılacak. Ama insanlar bazen bir yakınları öldüğünde korkunç şeyler yaparlar."
Mimi hafifçe başını sallayıp ona baktı.
"Bana yardım edebileceğini biliyorum," dedi Saga.
"Anlamıyorsun, yardım edemem."
"Şu fotoğraflara tekrar bak," dedi Saga, telefonundan Valeria ve Pellerina'nın fotoğraflarını göstererek.
"Kim olduklarını biliyorum," dedi kız hırlayarak telefonu iterken. "Bunu onlar yaptı, anlamıyor musun?
Onu yakıp öldürdüler. Yaptıkları yanlarına mı kalacak? Bu hiç doğru değil, her şeyi mahvettiler.
Saga yanında otururken bir kolunu omzuna attı. Mimi kısık sesle Rus güvenlik servisinden gelen adamı anlattı. İsmini hatırlamıyordu ama kadınla çocuğun peşinden Ukrayna ve Polonya üzerinden İsveç'e gelmişti. İkisinin de akıl sağlığı yerinde değildi. Serbski Enstitüsü'nde tanışmışlardı ve oradan kaçmışlardı. Gizli bir anlaşma yapmışlardı. Etrafta dolaşıyor, belirli bir aileye odaklanıp hepsini teker teker öldürüyorlardı.
Her zaman en küçük çocuktan başlarlar diye fısıldadı kız.
Şimdi nerede olduklarını biliyor musun?
Kız derin, titrek bir nefes aldı ve Rus güvenlik servisinden bir adamın onları İsveç'ten çıkartacağını ve Rusya'da adalete teslim edeceğini anlattı.
Böyle şeyler yapmamak gerektiğini biliyorum ama İsveç'te sadece tıbbi tedavi gördükten sonra serbest bırakılacak, sonra da gelip bizi öldürecekler. Rusya'da hayatlarının geri kalanını ceza kolonisi 56'da geçirecekler.
Saga telefonundan Yurek'in fotoğrafını gösterdi. ''Bu o adam mı?'' Mimi gözlerini indirip başını evet anlamında salladı. ''Valeria ve Pelerina'nın şu an nerede olduğunu biliyor musun?''
''Hayır'' dedi kız belli belirsizce.
''Onları bulmak zorundayım çünkü kimseyi öldürmediler.''
''Kardeşimi öldürdüler, yüzünü yaktılar, sonra kollarını kırdılar ve...''
Kız ağzı açık halde hıçkırarak ağlamaya başladı. ''Mimi, bunu kendi gözlerinle gördün mü?''
Kız ağlamaya devam etti.
''Kardeşini kimin öldürdüğünü hiç görmedin değil mi?''
Mimmi biraz sakinleşti ama hala düzensiz nefes alıp veriyordu. ''O bize her şeyi anlattı.'' diye burnunu çekti kız. ''Bütün detaylarıyla. Aksel'i kurtarmaya zamanında gelemediği için çok üzgündü.''
''Bu adam Rus güvenlik servisi için çalışmıyor. Kardeşini o öldürdü. Ve Valeria ve Pelerina bir yerde tabutun içine gömüldüler.'' ''Çünkü onun yöntemi bu.''
Kız dizlerinin üzerine kalkıp kovanın içine kustu, nefes almak için duraklayıp sonra tekrar kustu. Tüm ağırlığıyla oturup duvara yaslandı ve ağzını koluna sildi.
''Göster bana.'' dedi Saga. Yuna yine yemek odasının penceresinin yanında durmuş oyun evine bakıyordu. Jim'in el fenerinin ışığı açık kapıdan ve üç pencereden süzülerek karların üzerine haç şeklinde yayılıyordu. Ayak izleri artık tamamen kaybolmuştu. Büyük yemek masasını ve camdan yerdeki adamın yansımasını görebiliyordu. Adam yan yatmış ellerini başının üzerine koymuştu. Yuna ona birazdan takip köpeklerinin geleceğini söylemişse de adam sessizliğini bozmamıştı. Ama Yuna buna rağmen adamın hata yaptığını anladığını düşünmeye başlamıştı. Oyun evinin içindeki ışık aniden değişti ve Saga elinde fenerle sürünerek dışarı çıktı. Sonra dönüp kızın çıkmasına yardım etti. Derin karın içinden eve doğru yürüdüler. Zayıf ışığa ve ağızlarından çıkan nefes bulutlarına rağmen Yuna asık suratlarındaki değişimi görebildi. Onları holde karşıladı ve içinde kahverengi deri mobilyalar ve bilardo masası olan alt kattaki odaya kadar peşlerinden gitti. Tavan alçaktı ve hafif bodrum kokusu içeriye hakim olmuştu. Kız bilardo masasını kenara itmeye çalışırken Yuna yanına gidip ona yardım etti. Masanın ağır ayaklarının küçük metal tekerlekleri İran halısında derin izler bırakmıştı. Hiçbiri tek laf etmiyordu. Masayı duvara çarpana kadar yavaşça kenara ittiler. Bir resim çerçevesi takırdadı ve bir top yan minderden sıçradı. Yuna ve Mimmi büyük halıyı ters yöne çektiler. Döşeme tahtası yaklaşık 1 metreye 2 metre boyutlarında bir dikdörtgen şeklinde kesilmişti. Yuna bıçağını çıkarıp bir kenarını yukarı itti ve parmaklarıyla tutup paneli kaldırdı. Evin altındaki kirişler ve yalıtım panelle birlikte kalktı. Yuna paneli daha sıkı kavrayıp yoldan çekti. Kız bilardo masasının yanında yere çökmüş elleriyle kulaklarını kapatmıştı. Yuna açıklığa doğru ilerlerken buz gibi hava akımını hissetti.
''Ah tanrım!'' diye fısıldadı. ''Acele et!'' diye inledi Saga.
Evin altında kapakları kayışlarla bağlanmış iki boyasız tabut vardı. Etrafları kıymık ve talaşla çevriliydi. Saga'nın hızlı nefes alıp verişinden başka ses yoktu. 86. Bölüm. Yuna, Hudinge'deki Karolinska Hastanesi acil servisinin önündeki koridorda huzursuzca bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, haber bekliyordu. Tedavi odasının önündeki iki eski sandalye ve broşürlerle kaplı masanın yanından kaç defa geçtiğini hatırlamıyordu bile. Saçları dağılmış, yüzü yorgun ve endişeli, gözleri derin bir gümüş grisi, gömleği ve pantolonu buruş buruş görünüyordu. Yüzüne ve ellerine bulaşan kanları ve pisliği yıkamıştı. Bodrum katındaki karmaşanın filtrelenmemiş hali onu hala kahrediyordu. Fenerin ışığıyla aniden aydınlanan ortama dair görüntüler zihnine hücum ediyordu. Görüntüler korkunçtu. Nathan'ın vahşice öldürülmesi, evin altındaki iki tabut, cesetlerin pis kokusu, sağlık görevlilerinin gözlerindeki korku ve bir kadın polis memurunun ortamdan uzaklaştırdığı genç kızın çığlıkları. Yuna belki de 40. defadır hastane koridorunun sonundaki siyah kapının penceresinden bakıp dışarıda nöbet tutan iki üniformalı polis memurunun sırtlarını gördü, sonra dönüp tekrar yürümeye başladı. Hastanede sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Acil servisi 16 polis koruyordu. Ama Yuna, Yurek Walter'ı yakalayana kadar hiçbir şeyin bitmediğini biliyordu. Koridorun en ucundaki otomatik kapı açıldı ve yaşlıca bir kadın tekerlekli sedyeyle içeri alındı. Yuna Saga'nın panik dolu tepkisini hatırladı. Feneri iki eliyle tutmuştu ama sabit duramıyordu. Gölgeler titremeye devam ediyor, saldırganca duvarlara tırmanıyordu. Öfkesi kafesteki bir hayvanınki gibiydi, onu dışarı akıtmasının yolu yoktu. Yuna koridorda volta atmaya devam ediyordu. Sedyelerle yatakların duvarlara zarar vermesini önlemek için duvarlar boyunca dört ahşap ray yatay olarak uzanıyordu. Tavandaki ışıklar gri muşamba zeminde sisli bulutlar gibi parlıyordu. Bunu düşünmeden edemiyordu. Tokalar bir çatırdama eşliğinde gevşemiş, Yuna sırtını kesilmiş döşeme tahtalarının pürüzlü kenarına dayayarak kayışları açmıştı. Fenerin güçlü ışığı ayakkabılarının kuru zeminden kaldırdığı tozu delip geçiyordu. Yuna ilk tabutun kapağını iki eliyle kavrayıp kenara çekmişti. Valeria depremden sonra çarşafa sarılmış bir ceset gibi gri battaniyeyle örtülmüş orada yatıyordu. Solgun, kirli yüzü hareketsiz, dudakları çatlamış, gözleri kapalıydı. Güçlü ışık yüzüne vurana kadar tepki vermeyip el yordamıyla kapağı aramıştı. Sonunda dayanamayıp "Yeter artık!" diye hıçkırarak ayağa kalkmaya çalışmıştı. "Valeria, benim, Yuna, seni bulduk, buradayız işte!" demişti Yuna. Valeria'nın bütün vücudu titriyordu. Onun Yuna olduğuna inanamayıp kollarını savurmaya devam etmiş, sonunda ağzına vurmayı başarmıştı. Yuna onun çıkmasına yardım ederken Valeria tabutla mücadele etmiş, battaniye üzerinden kaymıştı. Işığa karşı sersemlemiş ve kafası karışmış halde gözlerini kırpıştırırken neredeyse düşüyordu. Ama sonra diğer tabuta doğru sürünmeye başlamıştı. Valeria Pellerina diye inleyerek kapağı zorla açmaya çalışmıştı. Çok güçsüzdü ve şişmiş elleri işe yaramıyordu. Tırnakları kırılmış, parmak uçları kanla kaplanmıştı. "Tabutu açın!" diye haykırıyordu Saga'da. "Açsanız haydi!" Yuna koridorda durup iki eliyle duvara yaslandı. Soluk mavi üniformalı iki hemşire aceleyle yanından geçti. Yerde sedyelerin ve yatakların nereye konulması gerektiğini gösteren şeritlere bakıyordu. Ama evin bodrum katındaki odadan başka bir şey görmüyordu. Geniş yansıtıcı şeritli sarı ceketler, ıslak botlar ve Valeria'yı ikinci tabuttan uzaklaştırıp olay yerine ulaşan ilk sağlık görevlilerine teslim etmesi. Sağlık görevlilerinden biri ağlamaya başlamıştı. Sedye merdivenin kenarına çarparak boya parçalarını pul pul yere dökmüştü. Saga el fenerini düşürmüş, fener döşeme tahtalarının kenarına çarparak Valeria'nın tabutunun yanındaki kuru toprakta evin altına yuvarlanmıştı. Yuna diğer tabutun kayışlarını kesip bıçağını bırakmış, kapağı kaldırmıştı. Saga sesi artık çıkmayana kadar çığlık atarken onu tutmaya çalışan kişiden kurtulup kabaca açılmış çukurun kenarında dizlerinin üzerine çökerek kız kardeşinin ismini fısıldadı.
Pellerina bol bir pantolon ve vatkalı mavi bir montla tabutun içinde yatıyordu. Solgun yüzü tamamen hareketsizdi ve sağlık görevlilerinin fenerlerinin ışığına tepki vermiyordu. Küçük yuvarlak ağzı çökmüştü, elmacık kemikleri çok belirgindi. Yuna, Pellerina'nın bedenini yavaşça tabuttan çıkardı, bir eliyle boynunu destekleyip başını kendi yanağına yaslayarak onu uyuyan bir çocuk gibi göğsüne bastırmıştı. Kalp atışlarını duyamıyor, nabzını hissedemiyordu. Saga hayır, hayır, hayır diye hıçkırıyordu. Yuna, Pellerina'nın belli belirsiz nefes aldığını fark ettiği an bir sedye daha gelmişti. ''Sanırım yaşıyor, acele edin, yaşıyor.'' diye bağırmıştı. ''Götürün onu, hipotermi yaşıyor olmalı.'' Diğer tabuttaki boş plastik şişelerin ve torbaların üzerinden ileri atılarak kızı iki sağlık görevlisine doğru kaldırmıştı. Onu nazikçe sedyeye yatırdıklarında Saga kızın yanağını okşayıp ona artık her şeyin yoluna gireceğini söyleyip durmuştu. Yuna tekrar koridorun sonuna kadar yürüdü. İki polis memuruna baktı, sonra döndü ve tedavi odasının kapısına doğru yürüdü. Elini saçlarında gezdirerek sandalyelerden birine oturdu. Arkasına yaslanıp başını duvara yaslarken sandalye gıcırdadı. Tam ayağa kalkacakken kapı açıldı ve kısa kollu, beyaz önlük ve pantolon giymiş bir doktor dışarı çıktı.
''Yuna Linna?''
dedi. ''Bilinci açık mı?''
Biriyle görüşmeden önce dinlenmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım ama ısrarla sizi görmek istedi.
Durumu nasıl?
Bir şey söylemek için henüz çok erken, çok zayıf düşmüş.
Doktor hala test sonuçlarını beklediklerini ancak Valeria'nın hayati tehlikeyi atlattığını düşündüğünü açıkladı. Buraya getirildiğinde septisemi, akut dehidrasyon, yetersiz beslenme ve hepsinden önemlisi hipotermi yaşıyordu. Ambulansa vücut ısısı 32 derece olarak ölçülmüştü. Ancak son 5 saatte sıcak hava ve içten ısıtma sayesinde vücut ısısı normal seviyeye getirilmişti. Elleri ve ayak parmakları donmuştu. Ancak muhtemelen başta korkulduğu gibi onları kesmek gerekmeyecekti. Yuna doktora teşekkür etti ve kapıyı hafifçe çalarak içeri girdi. Valeria iki tarafından korkulukları yükseltilmiş bir yatakta yatıyordu. Yüzü solgun ve zayıftı. Bir nabız ölçere EKG'ye ve kan basıncı monitörüne bağlanmıştı. Burnundan oksijen veriliyordu ve her iki dirseğinin iç kısmında kanüller vardı.
Valeria dedi Yuna usulca.
Yanına gidip eline dokundu. Valeria gözlerini açıp yorgun bir ifadeyle ona baktı.
''Beni bulduğun için teşekkürler, aşağılık polis.'' diye gülümsedi.
''İyi olacağını söylüyorlar.''
''Ben zaten iyiyim.''
Valeria dudaklarını büzüştürdü ve Yuna da eğilip onu öptü. Bir an bakıştılar, sonra tekrar ciddiyete büründüler.
''Bana Pellerina hakkında hiçbir şey söylemiyorlar.'' dedi Valeria kısık sesle.
''Bana da, onu bulduğumuzda nabzı bile neredeyse atmıyordu.''
Valeria'nın göz kapakları ağırlaşınca gözlerini kapattı. Yastığın üzerine yayılan koyu renk bukleleri, krom yatak çerçevesinin çam ağacından başlığına kadar ulaşıyordu neredeyse.
''O evde ne olmuş?'' diye sordu gözlerini tekrar açarak. ''Yani bize bunu neden yaptılar?''
''Bunları konuşmak için çok erken, dinlenmen lazım. Burada seninle oturacağım.''
Valeria kurumuş dudaklarını ıslattı. ''Ama bilmeliyim.'' dedi. ''Bize kızdıklarını, oğullarının bizim yüzümüzden öldüğünü düşündüklerini anladım.''
''Yurek onlara bir hikaye uydurmuş sanırım ama detayları bilmiyorum. Kızı Saga sorguladı.'' dedi Yuna, yatağının yanına bir sandalye çekerek. Nathan'ın ve Södertalya polisinden bir meslektaşın operasyon sırasında öldürüldüğünü tam söylemişti ki Saga odaya geldi. Gözleri bu kadar kızarıp şiştiğine göre belli ki çok ağlamıştı.
''Pellerina'ya sakinleştirici verildi.'' dedi kısık sesle. ''Durumu kritik. Vücut ısısını yükselttiler ama kalbinde sıkıntı var. Çok hızlı atıyor.''
Saga'nın sesi çatladı ve güçlükle yutkundu.
''Yavaşlatmak için defibrilatör kullanmaları gerekti. Ya hiç uyanmazsa?'' diye mırıldandı bir süre durakladıktan sonra. ''O tabutta yaşadıkları, o karanlık ve yalnızlık yaşadığı son şey olacak.''
''Hep konuştuk.'' dedi Valeria, sonra öksürdü. Saga gözlerinde umutsuz bir ifadeyle,
''Öyle mi?'' dedi ona bakarak. Korkmuyordu, yemin ederim korkmuyordu diye devam etti Valeria. Üşüyordu ve susamıştı. Ama yan yana yatıyorduk ve bana seslendiği an konuşmaya başlıyorduk. Senin onu kurtaracağından emindi ve gerçekten de kurtardın.
Orada olduğumu bilmiyor diye fısıldadı Saga.
Bence biliyor dedi Valeria. Saga kısık sesle onun yanına dönmeliyim diyerek burnunu sildi.
Elbette dedi Yuna. Saga peçeteyi lavabonun yanındaki çöp kutusuna atarken Södertörn'deki savcının babayı gözaltında tuttuğunu duydun mu diye sordu. Evet dedi Yuna.
Peki bunu bize neden yaptılar diye sordu Valeria.
Yurek yaptı, o aileyi yok etti dedi Saga. Ona hiçbir zararları olmamıştı ama evlerine ve birkaç haftalığına onların sadakatine ihtiyacı vardı. Bu yüzden en küçük çocuğu öldürdü ve suçu da Selin ve Pellerina'nın üzerine atarak sizden nefret etmelerini sağladı.
Bu korkunç diye fısıldadı Valeria ve tekrar güçsüzce öksürdü. Biri onu durduramaz mı?
Evet dedi Yuna.
Valeria seni kastetmedim, sen elinden geleni yaptın zaten diye atıldı.
Valeria sen kendini daha iyi hissedene kadar burada kalacağım dedi Yuna ama bu iş henüz bitmedi. Yurek Walter işini henüz bitirmedi, senin için geri gelecek. Artık korkmana gerek yok. Hastanede 16 polis memuru var ve bu da onu uzak tutacaktır. Ama er geç koruma düzeyi azalacaktır.
Ne planlıyorsun diye sordu Saga.
Takım yıldızıyla devam edeceğim. Bu bir kumar ama Pollux'un kalbini işaret eden yıldız. Melaren gölündeki küçük bir adada.
Bunu tek başına yapamazsın biliyorsun dedi Saga ağır ağır. Seninle gelmeyi çok isterdim ama Pellerina ile kalmalıyım. Uyandığında burada olmalıyım.
Ben hallederim.
Onu dinle dedi Valeria tedirgin bir sesle.
Yuna, bunu tek başına yapamazsın diye tekrarladı Saga. Bu çok tehlikeli biliyorsun. Carlos'la konuşmalısın. Gerek yok.
Ulusal müdahale biriminden küçük bir ekip olsun diye yalvardı Saga.
Hayır dedi Yuna.
Rinus advokata ne dersin, onu arayamaz mısın? Birkaç saat içinde burada olur dedi Saga.
Yuna'nın yüz ifadesi sertleşti ve bir elini krom yatağa götürdü. Rinus'tan haberdar olduğunu bilmiyordum dedi sakin bir sesle.
Disa'nın ölümünden sonra ondan bahsetmiştin dedi Saga. Sen de neredeyse ölüyormuşsun ama ona güvendiğin belliydi. Ondan yardım isteyemez misin?
Hayır diye cevapladı Yuna ona daha önce hiç bakmadığı karanlık bir ifadeyle.
Ah olamaz dedi Saga korkarak. Yuna bana bunun doğru olmadığını söyle.
Ne yaptın diye sordu Yuna sertçe.
Yurek Pellerina'yı aldığında paniğe kapılıp sana ulaşmaya çalıştım. Başka çarem yoktu.
Yuna ağır ağır ayağa kalktı Saga.
Paniğe kapılmıştım dedi Saga neredeyse duyulmaz bir sesle. Yurek'in kardeşinin cesedinin nerede olduğunu bana söyleyebileceğini düşündüm.
Ne yaptın diye sordu Yuna. Saga gözyaşlarını silmek için gözlerini sertçe ovuşturdu.
Önemli bir şey olmayabilir ama saklanacaksan yardıma ihtiyacın olacağını düşündüm. Nils senin için her şeyi yapar ama sert biri değil, yani o anlamda değil. O yüzden Rinus'u düşündüm. Onu Amsterdam'daki evinden aradım ve Patrick adında biriyle konuştum. Rinus'un işte olduğunu söyleyince ona numaramı verdim ama beni arayan olmadı.
Yurek senin telefonuna erişim sağlamış olabilir mi?
Üzgünüm diye fısıldadı Saga.
O halde kızımı alacak dedi Yuna ve kapıya doğru yürümeye başladı.
Koş dedi Valeria.
Yuna kapı kapanmadan hemen önce Saga'nın arkasından bir kez daha özür dilediğini duydu.
40. ayrımın sonu. Sayfa 452.